Ayrım 17. Yeşil Gece. Reşat Nuri Güntekin. Sayfa 238. Birkaç gün sonra bir vaka, bu zavallının kendisinden şüphe etmekte ne kadar haklı olduğunu feci bir surette ispat etti. Bir cuma günüydü. Bir iş için çarşıya çıkan Necip, arkadaşlarının ısrarı üzerine cami karşısındaki meydan kahvelerinden birine oturmuştu. O günlerde Bursa taraflarında yeni bir zafer kazanan Yunanlıların keyifleri pek yerindeydi. Sokaktan ara sıra laternalar geçiyordu. Yanlarındaki masada ihtiyar bir efkaf katibi, bir akşam Yunanlıların yine silah aramak bahanesiyle komşu evlerden birini bastıklarını, bir zabitin genç bir kıza sarkıntılık ettiğini anlatıyordu. Necip çok sinirliydi. Yüzü sararmış, şakaklarındaki damarlar ok gibi kabarmıştı. İlk defa gitmek için ayağa kalktı, arkadaşları zorla oturttular. Artık onları dinlemeyerek basıp gitmek kararıyla üçüncü defa yerinden kalkıyordu. Kahvenin önünde birdenbire Yunan jandarmaları peyda oldu. Necip'in arkadaşlarından biri, "Eyvah!" dedi. "Yine silah arıyorlar." Yunanlılar sarı ovalılara bir türlü emniyet edemiyorlar. İkide bir sokak başlarını tutarak gelen geçenin kahvelerde, dükkanlarda oturanların üstünü yokluyorlardı. Ahali bu merasime alışmıştı. Askerler yanlarına geldiği vakit mazlum bir tavırla ayağa kalkıyorlar, kollarını kaldırıyorlardı. Bu vaziyet Necip'e birdenbire en büyük işkencelerden daha acı göründü. Aşağı masalarda aksakallı bir hocayı, sonra mahkeme azasından ihtiyar bir zatı aradılar. Büyük muharebede yararlanarak tekaüt olmuş bir miralayı ayağa kaldırdıkları vakit deli Necip kısılmış dişlerinin arasından ağır bir küfür savurdu. Arkadaşları onun dizlerine sarılarak "Aman ne yapıyorsun?" diye yalvardılar. O artık bir şey işitmiyor, büyüyen gözleriyle ayakta sakat kolunu güçlükle kaldıran ihtiyar zabite bakıyordu. Mühendis yaralanmış gibi kıvranarak "Bu çok feci, bu zillete dayanılmaz!" diye inledi. Sıra onların masasına gelince arkadaşları ayağa kalktılar. Çarpık çeneli, çil yüzlü bir nefer onların yan ve arka ceplerini yokladı. Sonra Türkçe olarak Necip'e "Hadi kalksana, ne oturuyorsun?" dedi. Mühendis cevap vermedi. Tabiatını bilen arkadaşlarından biri heyecandan tıkanarak onu kolundan tuttu. "Aman Necip!" dedi. Necip sert bir harekette silkindi. Çarpık çeneli asker kızmıştı. "Hey, sana söylüyorum, Türkçe anlamaz mısın?" dedi. Necip boşalmış bir zemberek gibi yerinden fırladı. Saniyesinde neferin yüzünde müthiş bir tokat şakladı. Yunanlılar mühendisin üstüne atılmak istediler. Fakat o bu defa yandaki masanın üstünde tutan bir nargileyi boğazından yakalayarak bir başka askerin başına indirdi. Nargile parçalandı, nefer yıldırımla vurulmuş gibi iskemlenin arasına yıkıldı. Bir anda kahveler, çarşı birbirine girmişti. Ahali birbirini ezerek, masaları, sandalyeleri devirerek kaçıyor, demir dükkan kepenkleri şangırtılarla inliyordu. Necip bu defa bir başka nargile yakalamıştı. Yunanlılar evvela yerde kanlar içinde can çekişen arkadaşlarını bırakarak açıldılar. Mühendis belki bu kargaşalıktan istifade ederek kaçmak ümidiyle, belki de şaşkınlıktan cami avlusuna doğru koştu. Fakat kapıdan içeri girerken ayağı bir taşa takılarak elinde nargilesiyle yüzüstü gitti ve bir daha kalkamadı. İlk şaşkınlıktan sonra kendilerini toplayan jandarmalar hep bir arada arkasından koştular. Tekmeler, süngü ve dipçik darbeleri altında bir anda öldürdüler. 5. Şahin Efendi adeta deli oldu. Günlerce yemedi, içmedi. Kendi kendine durmadan, "Dünyadaki bütün sevdiklerim gitti, ben de ölmeliyim," diye söyleniyordu. Gece sabaha kadar uykusunda Necip'in sesi hakikatte olduğu kadar kuvvetli, "Doğan Bey, Doğan Bey!" diye bağırıyor, kızıyor, gülüyordu. Şahin Efendi hepsinden zorlu gelen bu darbeden belki iflah olmayacaktı. Fakat Necip'in ölümü ona yeni bir vazife yüklüyordu. Onun kimsesiz kalan ihtiyar annesiyle dul kız kardeşine yardım etmek. Şahin Efendi, "Bu ne tecellidir ya Rabbim. Yeryüzünde kimi kimsesi olmayan bir adamdım. Bu benim en büyük kuvvetimdi. Halbuki şimdi bir sürü insana baba oldum. Elim ayağım bağlandı. Bir köşede ayaklarımı uzatıp rahat rahat ölmeye hakkım yok. Çünkü kimi ekmeksiz, kimi tesellisiz bir yığın biçare akşamdan akşama kapılarını çalmamı bekliyor," diye söyleniyordu. Şahin Efendi zamanla bu hazmedilmez zannettiği acıya da alışmaya başladı. Zaten bin heyecan ve tehlike içinde çalışmaktan zihni ve vücudu o kadar yorgun düşüyordu ki kendi kendini dinlemeye vakit bulamıyordu. Sonra her gün etrafında yeni felaketler, yeni ıstıraplar görüyordu. Hatıra ve hayalden doğan azaplar, bunların yanında tabii ve çok silik ve sönük kalıyor, Necip, dimağının bir köşesinde yavaş yavaş uzaklaşan ve silinen çehrelere karışıyordu. Hele İç Anadolu'dan gelen haberler Şahin Efendi'yi iyiden iyiye sarmaya başlamıştı. Bazen Yunanlıların hırsızlıkları, ahaliye karşı şiddetleri artıyor, işgalden beri her gece bir donanma ışığı içinde parıl parıl yanan yeni mahallede laterna kes sesleri kesiliyordu. Dışarıdan doğru bir haber almak imkansızlığı karşısında Şahin Efendi bunu hayırlı bir alamet addediyor, "Yeni mahalle bu gece neşesiz, demek ki bizimkiler bir adım daha ilerlediler," diye seviniyordu. Sarıova'da sessiz sedasız yaptığı işlerin dairesi günden güne genişliyordu. Bir gün bildiklerinden genç bir yüzbaşı ile konuşuyordu. Bu çocuk Sarıova'nın işgali günü tifodan ağır hasta yattığı için kaçamamıştı. "Çetelerimiz Yunanlıları durmadan hırpalıyor. İç taraflarda da muntazam bir ordunun teşekküle başladığı haber alınıyor. Ben buraya kapanıp kaldım. İçim içime sığmıyor. Birkaç defa rastgele yola çıkmayı düşündüm. Fakat muhakkak ele geçeceğim. Şunlarla doya doya boğuşmadan öleceğim. Halbuki memleket bugün tek bir adamını bile boşu boşuna feda etmemek mecburiyetinde," diye şikayet ediyordu. Şahin Efendi, "Hakkım var. Sen değerli ve cesur bir zabitsin. Bugün senin için burada yapılacak bir iş yoktur. Orduya yahut hiç olmazsa çetelere iltihak etmelisin. Ben seni kaçırmanın bir kolayına bakayım," dedi. Genç zabit evvela inanamadı. Fakat Şahin Efendi yapacağı şeyi derhal kararlaştırmıştı. O gün Yunan komutanlığına müracaat etti. "Civardaki köylülerimiz cahildir. Menfaatlerini takdir edemiyorlar. Kuvveti Bagya eşkıyasının ifsadına kapılıyorlar. Yunan hükümetine itaatten ayrılıyorlar ve neticede zarar görüyorlar. Bazı emniyetli vaizlerimizi civar kasabalara göndersek de ahaliye nasihat etseler," dedi. Kumandanlık bu fikri doğru buldu. Gönderilecek vaizleri seçmeye memur komisyonda Şahin Efendi'ye de bir vazife verdi. Sarıova'dan kaçmak isteyen genç yüzbaşı birkaç gün sonra sırtında bir cübbe, başında bir yeşil sarık, omuzunda bir heybeyle yola çıkıyordu. Elinde Sarıova kumandanlığının mührünü taşıyan sade bir vaizlik ruhsatnamesi vardı ki onu selametle istediği yere kadar götürecekti. Şahin Efendi, kurşuna dizilmek tehlikesini göze almak suretiyle kazandığı bu ilk muvaffakiyetle iktifa etmedi. Boş vakitlerinde başında sarığı, sırtında cübbesiyle sinsi sinsi kasabada dolaşıyor, elindeki sahte vaiz ruhsatnamelerine müşteri arıyordu. İşgal zamanında nasılsa Sarıova'dan çıkmamış 7-8 zabit ve küçük bir zabit birer birer hududu geçtiler. Netice. Araba onu Sarıova'dan yarım saat uzaktaki derenin kenarına bıraktı. Yunanlılar kaçarlarken eski tahta köprüyü yakmışlardı. Onun yerine yapılmakta olan yeni beton köprü de henüz bitmediği için bu yoldan araba geçemiyordu. Şahin Efendi bir ince çamaşır bohçası ile bir toprak testiden ibaret yükünü yere koydu, dere kenarındaki cılız söğütlerden birinin altına oturdu. Yağ dillerde senelerden beri hasretini çektiği Sarıova'sına nihayet kavuşmuştu. Sade düşmandan değil, yeşil gecenin karanlığından da kurtulan sevgili Sarıova'sına. Uzun ayrılıklardan sonra kavuşanlar nasıl birbirini kucaklamadan evvel, geçen zamanın getirdiği değişiklikleri anlamak ister gibi bir müddet karşıdan birbirlerine bakarlarsa, o da kasabaya girmeden evvel onu uzaktan doya doya görmek istiyordu. Düşman Sarıova'nın birçok yerlerini yakmıştı. Fakat buna mukabil yarı yapılmış beyaz taş binaların bu parlak yaz güneşi altında gençlik ve ümit gibi parıldadığı görülüyordu. Yunanistan'dan hareket ettiği saatten beri Şahin Efendi durmadan sırıtıyordu. Yol çok meşakkatli olmuştu. Küçük bir İtalyan vapurunun güvertesinde pist bir köşede günlerce kah yağmur ve kah deniz dalgalarıyla ıslanmış, kah kızgın bir güneş altında yanmıştı. Fakat yüzü daima böyle gülümsemişti. Vapur ahalisi bu konuşmayan, sade, mesut ve pür hayat çocuklar gibi durmadan sırıtan fakir kıyafetli adamı bir budala, bir meczup sanmışlardı. Fakat bu gülümseme hiçbir zaman şimdiki karşı sırtın güneşi altında uzun bir hastalığın nekaatini geçiriyor gibi görünen Sarıova'sını seyrettiği dakikalardaki kadar derin ve geniş olmamıştı. Ne senelerden beri çektiği ızdıraplar, ne de hatta burada feci surette öldürülen arkadaşlarının hatırası, onun yüzündeki bu sevinç tebessümünü silemiyordu. Şahin Efendi işgalden sonra Sarıova'daki gizli ve sinsi mücadelesine 14 ay devam etmişti. Kendinden ziyade Sarıova'daki kimsesiz Türkleri düşündüğü için o kadar ihtiyat ve kurnazlıkla hareket etmişti ki Yunanlılar onun oyununu bir türlü anlayamamışlardı. Fakat 14. ayın sonunda Anadolu'ya sevk edilmek üzere İstanbul'dan getirilmiş bir kuvayi inzibatiye tavuru etrafında propaganda yaparken yakayı ele vermişti. Bununla beraber yine onu itham edecek kat'i bir delil yoktu. Şahin Efendi askerlere söylediği sözleri Divan-ı Harp huzurunda ustalıkla tevil etmişti. Yunanlılar uzun zaman kendi hizmetlerinde bulunan bu hocanın suçlu olmasına pek az ihtimal verdikleri için onu kurşuna dizmemişlerdi. Fakat bu şüpheden sonra onu kasabada alıkoymayı da doğru bulmadıklarından Yunan adalarından birine sürgüne göndermişlerdi. Gittiği yerde bir hayli Müslüman vardı. Başlarına sarık sarmış birçok serserinin efsunculuk, üfürükçülük, remillik gibi zanaatlarla geçindikleri görülüyordu. Şahin Efendi de onlar gibi yapabilirdi. Fakat o, başındaki sarığı tekrar atarak bir lokantacı yanına çırak girmeyi tercih etmişti. Şimdi elinde mektep hocalığından başka bir de altın bileziği vardı. Mükemmel bir aşçıydı. Şahin Efendi zaferden sonra hemen memleketine dönememişti. Ortalık çok karışıktı. Sonra esir ve siyasi mahkum vaziyetindeydi. Fazla olarak da ağır bir hastalık geçirmiş, 5,5 ay hastanede kalmıştı. O, bu pürüzleri temizleyip yola çıkıncaya kadar hilafet kaldırılmış, medreseler, tekkeler kapanmış, Sarıova'daki türbe kandilleriyle beraber yeşil gecede müebbeden sönmüştü. Biraz evvel arabayla ovadan geçerken tarlalarda geniş hasır şapkalı erkeklerin çalıştığını görmüştü. Halbuki 10 küsur sene evvel Sarıova'ya ilk gelişinde aynı yerlerde abani yahut Yemeni sarıklı adamlar güneş altında ter döküyordu. Aslı, onun istediği ve düşündüğü şeyler tasavvurundan çok daha az bir zaman içinde hakikat haline gelmişti. Eyüp hocalar, Zühtü hocalar, Sarıova sokaklarında azgın arılar gibi uğulduyarak dolaşan softa taballları, başlarındaki fese, dillerindeki yenilik iddiasına rağmen onlardan daha softa olan büyük memurlar, Hacı Emin gibi 60'ından sonra tövbekar olmuş eski eşkıyalar ve derebeyleri müebbeden malum olmuştu. Vaktiyle Emir Dede Mektebi'nin soğuk ve karanlık odasında bugünü konuşan ve bekleyen 4 müttefikinden yalnız kendisi sağ kalmıştı. Fakat şahısların ölmesinden ne çıkardı? Fikirler yaşıyordu ya. Şahin Efendi'nin kendi eliyle yaptırdığı mektep yanmamıştı. Mühendis Necip'in yaptığı hileli plandan itibaren bu mektebin bütün tarihini, onu etrafın insafsız hücumlarına karşı müdafaa için zavallı Rasim'le beraber senelerce nasıl uğraştıklarını, ne sefaletlere katlandıklarını, kaç defa din ve padişah düşmanı diye öldürülmelerine bıçak sırtı kaldığını müessir bir ibret hikayesi olarak anlatacaktı. Hasılı beklediği büyük inkılap olmuştu. Yollar açık ve temizdi. Ömrünün kalan kısmını çok cevrini çektiği fakat evvelce bedbahtlığı şimdi de saadeti için ölürcesine sevdiği Sarıova'ya hasredecekti. Kendi eseri olan Emir Dede Mektebi'nde memleketin yeni nesillerini daima daha iyiye ve daha doğruya götürmeye çalışan bir mütevazi ilk mektep muallimi olmaktan başka hiçbir şey istemeyecekti. Şahin Efendi yerinden kalktı. Bohçasını ve testisini eline aldı, yeni yapılan kasabanın tozları arasında bir Fatih azametiyle ilerlemeye başladı. Sarıova sokakları o gün çok kalabalıktı. Fakat Şahin Efendi nedense hiçbir bildik çehreye tesadüf edemedi. 10 sene evvel buraya geldiği zaman yaptığı gibi doğru Marif Müdürlüğü'ne gitti. "Git oğlum, müdür beye haber ver. Emir Dede baş muallimi gelmişti," dedi. Hademe hayretle onun yüzüne baktı. "Şu yeni mektebin baş muallimi mi? Ne söylüyorsun efendi? O mektebin kaç baş muallimi var?" diye sordu. Şahin Efendi Emir Dede'yi o kadar kendine ait biliyordu ki seneler esnasında yerini başka bir muallime vermiş olmalarını hiç aklından geçirmemişti. Halbuki bu tabii, hatta zaruri bir şeydi. Gafletin bu derecesine hayret etmekle beraber kalbi ilk defa bir kıskançlık azabıyla burkuldu. Seferden döndüğü vakit karısını bir başkasıyla evlenmiş bulan bir askerin azabı. Bununla beraber derhal kendini topladı. Emir Dede Mektebi'nin şimdiki baş muallimi ancak kendi yokluğunda muvakkaten çalışmış bir vekil olabilirdi. Hademe, "O halde eski baş muallim dersin oğlum," dedi. Şimdiki Marif Müdürü 25-26 yaşlarında yabancı bir gençti. Başını önündeki kağıtlardan kaldırarak Şahin Efendi'ye ne istediğini sordu. O derdini nasıl anlatacağını, söze nereden başlayacağını bilemeyerek kasketini elinde çeviriyordu. Tam bu esnada kapı tekrar açıldı. İçeriye melon şapkalı, mini mini bir adam girdi. Şahin Efendi onun çevresini görünce bir adım geri fırladı. Bu adam Eyüp Hoca'ydı. Eski köse sakalını tıraş etmiş olmasına rağmen onu derhal tanımıştı. O da eski Emir Dede başmuallimini bir bakışta tanıdı. ''Siz burada nereden çıktınız?'' dedi. Şahin Efendi verecek cevap bulamayarak hayretle onun yüzüne bakıyordu. Eyüp Efendi onunla konuşmaya mecbur olmamak için telaşlı bir tavır aldı. Marif müdürüne parmağıyla işaret ederek ''Bir dakika vaktiniz var mı? İçtimaya gitmeden evvel size ehemmiyetli bir şey söyleyeceğim.'' dedi. Her zaman her yerdeki serbest tavrıyla yandaki müfettişler odasının kapısını açtı, Marif müdürünü içine çekti. Onlar kapının arkasında konuşurlarken Şahin Efendi şaşkın şaşkın düşünüyordu. Bu ne haldi? Yeşil Gece'nin kabusundan kurtulan Sarı Ova'da bu yarasanın ne işi vardı? Şapkasını çıkarmaya lüzum görmeden odaya girmesine, Marif müdürünün bu kadar hakim ve laubali bir tavırla müfettişler odasına çağırmasına göre onun Sarı Ova'da yalnız işi değil, nüfuz ve ehemmiyeti de vardı. Bu nasıl mümkün olmuştu ya Rabbi? Şahin Efendi'nin ilk hayreti büyük bir korkuya tebeddül etmeye başladı. Bu adamın Sarı Ova'da elen bir nüfuzu varsa kendi hali ne olurdu? Eyüp Hoca şimdi Marif müdürüne ihtimal değil muhakkak kendisinden bahsediyordu. Bu merakı uzun sürmeyecekti. Neredeyse bu fiskosun kokusu çıkardı. Tekrar müdürlük odasına döndükleri vakit Eyüp Hoca yüksek sesle ''Arz ettiğim gibi bu arsa meselesinin halli artık dirayetinize kalmıştır. Allah'a ısmarladık.'' dedi. Şahin Efendi'ye başıyla soğuk bir selam vererek dışarı çıktı. İçeride kendisinden bahsedildiğinden Şahin Efendi'nin binde bir şüphesi varsa derhal uydurulduğu belli olan bu arsa meselesi onu da izale etti. Marif müdürü çatkın bir çehre, sert bir sesle bir kere daha ''Kimsiniz?'' diye sordu. ''Vaktiyle Emir Dede denen yeni mektebin eski başmuallimiyim.'' Şahin Efendi derdini sırayla anlatmaya başlayacaktı. Genç Marif müdürü keskin bir tahakküm ve asabiyetle sözünü kesti. ''Herhalde şu işgal zamanında sarık sararak Yunan hizmetine giren Şahin Hoca olamayacaksınız. Çünkü bu müfsit hoca ne kadar yüzsüz ve gabi olsa Sarı Ova'ya ayak basmaya cesaret edemez sanırım.'' Şahin Efendi çıldırır gibi oldu. En tehlikeli zamanlarda bile muhafaza ettiği hilm ve sükunetini kaybederek bağıra bağıra kendini müdafaa etmek istedi. Fakat Marif müdürü onu dinlemeye lüzum görmedi. Eliyle kapıyı göstererek ''Hadi baba'' dedi, ''gürültü etme. Biraz insaf ve izanın varsa sana memleketin bu mübarek topraklarında serbestçe gezip dolaşmak hakkını veren büyük müsamahasına ve kanununa dua et. Fakat muallimliği aklından çıkar. Bu meslek bundan sonra ancak temiz vicdanlı ve yeni fikirli insanlar içindir.'' Şahin Efendi bu ilk darbenin tesirinden kendini pek çabuk kurtardı. Yeğit ne olduğunu bilmeyen nikbin gayretiyle uğraşmaya başladı. Fakat eski muarızları onun çok aleyhine bulundular. Bir zamandan beri Sarı Ova gazetesinde medresenin iç yüzü diye uzun tafrika yazmakta olan Zühtü Efendi, Şahin Efendi gibi köhne medreselilerin temiz bir mazileri bile olsa bugünün fikirlerini kavramaktan aciz oldukları, binaenaleyh mekteplerde hocalık edemeyecekleri kanaatinde bulunduğunu söyledi. Sarı Ova havalesindeki yol ve köprüleri yapan Bişikret'in mümessili olan Cabir Bey, vatanın sıkıntılı zamanında hizmetten kaçan bu adamın Sarı Ova'ya ayak basabileceğine hayret etti. İhtiyar Hacı Emin'e gelince, Şahin Efendi'ye sokakta rast gelirse kendini tutamayacağını, istemediği halde bir vaka çıkaracağını, gezdiği yürüdüğü yerlerde söylemeye başladı. Şahin Efendi nihayet derdini anlatmaktan ümidini kesti. Bir akşam ortalık karardıktan sonra bir eline bohçasıyla birkaç kitabını, bir eline toprak testisini aldı, mezarlık yolunu tuttu. Bağlar arasında bir saatten ziyade yürüdükten sonra bir dört yol ağzına vardı. Bu yol devam ettiği müddetçe mütemadiyen ağlamış, gözlüğünün camları yaşla dolmuştu. Yükünü yere bırakarak mendilini çıkardı. Gözlerini ve gözlüğünü sildi. Arkasından kaybolmaya başlayan Sarı Ova'nın hafif ışıklarına son bir defa baktı. ''Çok doğru söylemişler. İnkılap denilen şey bir günde olmuyor.'' dedi. Yol burada dörde ayrılıyordu. Sarı Ova'dan çıkarken nereye gideceğini kararlaştırmamıştı. Karanlıktan bir ilham bekler gibi uzun uzun ileriye baktı. Nihayet şu ortadakini tutarsam beni zaferin ve inkılabın doğduğu yere götürür. Orada derdimi nasıl olsa anlatırım, dedi. Bu ümit ona bütün neşesini ve bedbinliğini iade etti. Bohçasını, kitaplarını, testisini tekrar eline aldı. Şimdiden esmeye başlayan serin rüzgara karşı pardüsünün yakasını kaldırarak yola düştü. Kitabın sonu. 4 Mayıs 2010, sayfa 250.